Ayrım 13, sayfa 108.
Cumartesi sabahı. Adada geçirecek 48 saatim kalmıştı. Son iki gündür hayatımın ritmi öylesine hızlanmıştı ki artık günlerle değil saatlerle yaşıyordum. Her yeni an beklenmedik bir olayın, bir değişimin, bir fırtınanın taşıyıcısıydı. Bambaşka bir zaman ölçeğinde gibiydim. Bir filmin zaman ölçeği örneğin. Karayip öyküm kesinlikle bitmemişti. Şu 48 saat içinde yeni insanlar, yeni temalar, yeni iklimler ortaya çıkacaktı. Her şeyden önce mutlaka Tony'yi bulmalıydım. Yalnızlığımın altın anahtarını kumlara gömen kabuk adamı. Kumsal her sabah olduğu gibi bomboştu. Fizikçiler seminerlere gitmişlerdi. Ya da belki hala uykudaydılar. Benimse artık değil seminere, kahvaltı için restorana yürüyecek gücüm bile kalmamıştı. Derslerin yoğunluğu, sıcak ve alkolle birleşince bedensel olarak hepten tükenmiştim. Günlerdir doğru dürüst yemek yemiyor, sigaradan bile tat almıyordum. Kısa, umutsuz bir yüzme denemesinden sonra kendimi bir banka fırlattım. Bir parça güç toplamaya çalışıyor, boş bakışlarla iskeleyi, Tony'nin yolunu gözlüyordum. İlk önce paçavralar içinde saçları sakalları birbirine karışmış iki beyaz adam gelip tepemdeki Hindistan cevizlerini toplamaya başladılar. Biri ağaca tırmanmış, palmiyeleri hızla sallarken sağ kolu alçılı olan öteki bu ağaçlara çıkmanın zorluğundan yakınıyordu. Kolunu ağaçtan düşüp kırmıştı besbelli. Dişleri öylesine haraptı ki akşamdan kalma hassas midemle yüzüne bakmakta zorlanıyordum. Canlı bir yoksulluk anıtıydı adam. Ağzından yayılan koku açlığın diri diri çürümenin kokusuydu. Hemen sonra sepet satıcısı Thomas Geton'un oralardan bir yerden çıkıp geldim. Tony'yi gördün mü? Rastayı mı? Tony'nin de rasta olduğunu işte o an öğrendim. Bu rastaların nasıl tanındığını, uzun saç örgüleri dışında herhangi bir işaretleri olup olmadığını merak ediyordum. Tony yanımdayken berisini hiç çıkarmamıştı. Saçlarını bir kez bile görmemiştim. Sen rastaları çok seviyorsun galiba. Benim ülkemde rasta yok. İlk kez burada gördüm onları. Onun için bu kadar düşkünsün rastalara. Benim gibi aklı başında biriyle ilgilenmiyorsun. Aklı başındayla kastettiği kendisine hiç yasa dışı işler yapmadığıydı herhalde. Oysa bu adada tanıdığım onca insan içinde beni en çok tedirgin eden de Thomas'tı. Niye benimle beraber olmuyorsun? Bırak Tony'yi. Ben sana daha iyi davranırım. Dünkü konuşmanın tıpatıp aynısıydı. Ve ben bugün buna iki dakika bile katlanamıyordum. Kahve molasına giden fizikçilerin Karayip hatırası sepetleri almak için çevremize üşüşmelerinden yararlanıp odama döndüm. İkinci seminer başlarına değin ortalıklarda görünmezsem hem kalabalıktan hem de Thomas'tan yakayı sıyırırdım. Unutulmuş Thomas Bernard romanımla air conditionlı odamda uzandığımda uyuyakalmıştım. Bataklıkta can çekişmeye benzer bir uykuydu bu ve gördüklerim hiç de havalandırmalı düşler değildi. Kızıl kumlarla kaplı, çöl rüzgarlarının hiç kesilmediği bir mercan adasındaydım. Tek başımaydım. Uzun yıllar süren yalnızlığıma alışmıştım. Bir gün, gel git zaman, birisi köpek balığı insan karışımı bir yaratık çıkıveriyordu okyanustan. 1000 yaşında olduğunu söylüyordu. Onunla tam sevişmeye başlıyordum ki Azrail olduğu kuşkusuna kapılıyordum. Duyduğum dehşet ve tiksintiye karşın sevişmeyi bir türlü bırakamıyordum. Bedensel bir zevk alıyordum almasına ama ondan kopamamamın asıl nedeni tuhaf, sarhoş edici bir çekimdi. Midem bulanıyordu. Uyandığımda boşalıp boşalmadığımdan emin değilim. Cinsel yaşantım fiilen bittiğinden beri pek az, yani sandığımdan çok daha ender de olsa buna benzer düşler görüyor ve her seferinde nedensiz bir utanç duyuyordum. Kendimi yaşlı ve yıpranmış hissetmeme neden oluyorlardı. Saat yarım, öğle yemeği. Ekşimiş bir mide ve küçük bir kafayla lokantaya sürüklenme zamanı. İçtimaya giden bir asker bile benden daha coşkulu olurdu herhalde. Akşama dek aç kalma tehlikesi olmasa odamdan kolay kolay çıkmazdım ama bu sıcakta yarım kilometre ötedeki bir süpermarkete yürüyüp öte biri alma düşüncesi sahrayı deveyle geçmekten daha gerçeküstüydü. Tropiklerde güneş iyice alçalmadan 50 metre bile yürüyemiyordum. Keskin gün ışığında gözlerim çalılıklara doğru kayarcasına ilerleyen üç renkli bereyi seçti. Tony, incecik bedeni, sağ elindeki iki ağır deniz kabuğuyla yana eğilmiş, getoya doğru hızla ilerliyordu. Koşmaya başladım. Koşmak sözcüğü insanın aklına süratli, çevik bir atleti getiriyor ama benim koşum bundan çok farklıydı. Tony! Tony! Kavurucu güneşin altında ağır sobalarımla koşmaya benzer bir şey yapıyordum ama aç ve yorgun bedenim kısa zamanda tükendi. Tony bir ara durdu. Elindeki kabukları yere koyup kısa bir süre dinlendi. İşte o an tekrar bağırsaydım beni kesinlikle duyardı. Yapamadım. Yeniden koşmaya başladım ama ona yetişemedim. Çalıların arasında gözden kayboldu. Ben de tıpkı önceki gece yaptığım gibi yarı yoldan geri döndüm. Öğleden sonra fizikçiler için hazırlanmış son paket tur olan ada turuyla geçti. Aslında büyük gruplar için hazırlanan, rehber eşliğindeki yapay gezilerden nefret ederim. Ama Karayipler'de görüp göreceğim bir otel odası manzarasına fazla bir şey olsun diye katıldım. Müzeye dönüştürülmüş eski bir şeker kamışı plantasyonunu, botanik bahçesini ve adanın minyatür jungle'ındaki Orta Amerika'ya özgü bir ağaç olan mahogany, parantez içinde, maun, ağacının işlendiği bir atölyeyi kapsıyordu gezi. Plantasyonda gözlerinin ısrarla aradığı kölelik izleri büyük bir ikiyüzlülükle yok edilmişti. Sanki yüzlerce yıl tam burada insanın insana karşı işlediği en ağır suç işlenmemiş, en korkunç trajediler yaşanmamış gibi. Rehberimiz yaşlı, sert yüzlü bir zenci kadındı. Hani şu yüzünde bir tarih yazılı, çelik gibi kadınlardan biri. Atalarından bazılarının bu plantasyonda köle oldukları gibi garip bir düşünceye kapılmıştım. Parantez içinde, belki de Tony'nin annesiydi. Ama bize kölelik hakkında tek bir söz bile etmedi. Plantasyonu Danimarkalı sahiplerine sıkıcı hayatlarını bütün ayrıntılarıyla anlattı onun yerine. Gündüzleri komodin işlevi gören 18. yüzyıl tahta sandık geceleri oturak olarak kullanılırmış örneğin. Botanik bahçesinde yüzlerce tropikal bitkiyi teker teker inceleyip kökenlerini ve özelliklerini dinledik. Günümüzün moda deyimiyle bilim adamlığını bir meslek değil de bir yaşam tarzı olarak benimseyen fizikçiler tatmin olmuşlardır sanırım. Ama ben çok sıkıldım. Apache filmlerindeki Meksika dekorunu anımsatan kaktüs bahçesine bir fotoğraf çektirmiştim. Geniş asır şapkam ve uykulu gözlerimle gerçekten de tekileyi fazla kaçırmış bir Meksikalıya benziyordum. Jungle'ın orta yerinde bir tepeye kurulmuş, cila kokulu mahogany atölyesini belleğime kazıyan ise Manuel oldu. İçeri girdiğimden beri beni izleyen bir çift esrarengiz göze gülümsediğimde hiç çekinmeden yanıma gelmişti. Açık renk tenli, uzun boylu, gözleri uzak doğularınkini andırırcasına derin ve çekikti. Başına bağladığı beyaz tülbentin altından uzun saç örgüleri sarkıyordu. Porto Rikolu olduğu için hayatının ana teması yabancılık olmuştu. Hep bu adalılar gibi olmak istedim. Onlar kadar... Bir an düşünmek için durduğunda aradığı sözcüğü söyledim. Onlar kadar siyah mı? Evet evet diye onayladı. Açık sözlülüğüme şaşırmıştı. Beyazlardan ve kendi kanındaki beyazlıktan nefret ettiğini sezmiştim. Şimdiye dek hiçbir işle tutunamamış, en fazla birkaç ay içinde kovulmuştu. Ağaç işçiliğinden hoşlanmıştı oysa. En azından güneşin altında çalışmak zorunda değildi. Ve ormanı, ağaçları seviyordu. Hemencecik kaynaşıvermiştik. Çünkü ikimiz de tutunamayanlardan, ömür boyu hep dışarıda kalanlardandık. Türkçe bir kelime öğrenmek istedim. Dejavu'nun karşılığını sordu. Bildiği tek Fransızca sözcük buymuş. Dejavu çok güzel bir sözcük ama ne yazık ki Türkçe'de karşılığı yok. Bir kağıdın üzerine merhaba yazıp uzattım. Bunu hep saklayacağını, bir gün adaya tekrar gelirsem onu mutlaka aramamı söyledi. Gidenler hep dönermiş. Akşama doğru bizi bir saatlik bir piknik için adanın batısında İstanbul'un halk plajlarını andıran kalabalık bir kumsala götürdüler. Adanın bu tarafı hiç rüzgar almadığından sıcaklık güneşe daha yakın bir gezegene gitmişçesine artmıştı. Gölgesine sığındığım çalılıklarla deniz arasındaki yolu aşmak benimkinden çok daha fazla bir irade ve dayanıklılık gerektiriyordu.
Bence sen en iyisini yapıyorsun.
Amerikalı Peter'dı bu. Küçük gölgeliğe o da sığınmış, beni eni konu toparlanmak zorunda bırakmıştı. Acaba neydi en iyi yaptığım şey?
Fizikçilerden uzak durmanı kastediyorum. Ben de öyle yapmak isterdim ama doğrusu cesaret edemiyorum. Biliyorsun burada sürekli göz hapsindeyiz. Her davranışımız not ediliyor. Chicago'da yalnızca sanatçılardan oluşan bir arkadaş grubum var. Laboratuvardakilerle en ufak bir kişisel ilişki kurmuyorum. Öykü yazdığını duydum. Doğru mu?
Açıkta kalan sol bacağım ve omzumu gölgeye çekme uğraşım boşunaydı. Havluya sarındım.
Evet, amatörce. Bence yazarlık sana daha uygun. Herkesle her düzeyden insanla ilişki kurabiliyorsun. Bu bir yazar için çok önemli bence.
Günlerdir izlendiğimi gösteren bir kanıt daha çıkmıştı. Oysa adını bile yeni öğrenmiştim onun. Fizikçilerle ilişki kuramıyorum ama.
Boş ver, hiç gerek yok. Bizler pek ilginç değiliz.
Üçüncü bir kişi, kıvırcık saçları ve aşırı kısa boyu yüzünden kendisine yakınlık duyduğum Kanadalı bir kuramcı da küçük gölgeliğe gelmişti. Edebiyatı çok sevdiği söylenirdi ama teorik fizikten başka bir şeyden söz ettiğini duymamıştım. Bir metrekarede üç kişi olunca daha fazla dayanamadım ve denize girmek için kalktım. Bu arada onlar çoktan genel görevlilik konusunu hızlı bir sohbete koymuşlardı. Bugün de hep seni aradım. Ben de. Hatta sabah bir ara izledim seni ama yetişemedim. Arkandan bağırdım. Duymadın. Sen mi? Sen beni mi izledin? Evet, elinde deniz kabukları vardı. Projeye gidiyordun. Hatta tam iskelenin orada durup bir an dinlendin. Kabukları yere koydun. Sonunda inanmıştı bana. Vay be! Demek sen beni izledin ve ben duymadım. Yazıklar olsun. Piyango da büyük ikramiyeyi kıl payı kaçırmış bir edasıyla konuşmuştu. Gene aynı yerde, geto ve otel arasındaki gizli köşede marihuana içiyorduk. Birlikteliğimizin bir ayini haline gelmişti bu büyücü bitki. Tony ile olduğu kadar Karayiplerle de kan bağımdı. Güneş az önce batmıştı. Alacakaranlıktaydık. Kabuk adamla birlikte olduğum için öyle mutluydum ki. Otu nerede yetiştiriyorsun? Bu bir sır. Özür dilerim, sorunu geri aldım. Nasıl yaparsın bunu? Sorulmuş bir soruyu nasıl geri alırsın? Benzersiz sorular bulmakta üstüne yoktu Tony'nin. Sen beni yanıtlamadın. Ben de sorumu geri aldım. Hiç sormadığımı varsayabiliriz. Ama ben seni yanıtladım. Bunun bir sır olduğunu söyledim. Haklıydı. Bir satranç oyununda teslim oluyormuşçasına ellerimi iki yana açtım. O upuzun yoğun bakışlarından biriyle yüzümü inceledi. Sen, dedi birdenbire. Benim yıllarca birlikte yaşayabileceğim bir kadınsın. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Okyanusun ortasında bu küçücük adada kurabileceğim hayatın belli belirsiz hayali geçti gözlerimin önünden. Sabahları okyanusta yüzerek, mercanların arasından kabuk çıkararak, kuytu köşelerde marihuana içerek akıp giden bir hayat. Tropikal gün batımlarında sevişmek, şiir yazmak, giderek incelen, dinçleşen, esmerleşen bedenim, her gece dans etmek, adalar gibi çömelmeyi, ağaca tırmanmayı, dövüşmeyi öğrenmek, turistlere deniz kabuğu satmak, melez çocuklar doğurmak, geçmişimi, köklerimi, yaldızlı gelecek hesaplarımı yitirmek, uzun, sıcak günler boyunca unutmak, kendimi unutmak ve sonra yeniden bulmak. Şimdiye kadar yaşadığım, daha doğrusu vitrinden seyrettiğim hayattan ve avuçlarımda tuttuğum kül renkli gelecekten belki çok daha güzel. Ama böyle bir serüvene atılmak, bir başkasının yaşamını ödünç alırcasına kendiminkinden vazgeçmek için çok fazla cesarete gereksinimim vardı. Sahip olabileceğimden çok daha fazlasına. Sana bunu getirdim. Küçücük, çok zarif bir deniz kabuğuydu uzattığı. Tony'nin göğsündekilerinin eşi. Bugün sadece tek bir kolye takmıştı. Öbür kolyene ne oldu? Koptu. Beceriksiz bir yalan. İki kolyesinden birini bana armağan ediyordu. Ve bunu belirtmeyecek denli yüce gönüllüydü. Berisi ve deniz kabuğu kolyeleri onun en çok değer verdiği, varoluşunun bir parçası olmuş nesnelerdi. Bir annenin çocuklarıyla, bir yazarın kitaplarıyla bağı gibiydi onlarla ilişkisi. Benim için de yaşamsal önemi olan, kendi simgem haline getirdiğim bir nesne arıyordum. Ona hediye etmek için. Yoktu böyle bir şey. Benim sana verebileceğim hiçbir şey yok, dedim kederle. Bir zamanlar delicesine aşık olduğum birinin hediye ettiği tahta saplı Çekoslovak çakısını hatırladım. 2 yıldır yanımdan ayırmıyordum. Deniz kabuğuna karşılık bir bıçak pek uygun düşmüyordu doğrusu. Üstelik yazar bendim, katil de oydu. Bir şey vermen gerekmiyor ki. Bundan böyle ikimizde de aynı kolye olacak. Belki çocukça ucuz duygusallık deyip burun da kıvırabilirsiniz. Ama o anda ağlayacak denli duygulanmıştım. Kendimi Karayipler'den, Atlantik Okyanusu'nun diplerinden çıkıp gelmiş bir deniz kabuğuyla karlı İstanbul sokaklarında düşledim. Parantez içinde, aynı bu öyküyü yazdığım gün gibi. Kalın kazakların, kaşkollerin, paltonun arasına sinmiş, küçücük, bembeyaz, yabancı ve ürkek bir deniz kabuğu. Tony kim bilir nerede olacaktı o zaman? Hangi adada, hangi kumsallarda, hangi denizlerin dibinde? Hiç kar gördün mü? Evet, New York'ta, Brooklyn'de. İlginçti, evet ilginç bir şey. Tony, sen rasta mısın? Çok şaşırmıştı. Beresini ilk kez çıkarıp bana uzattı. Saçları kısacıktı. Beremi görmedin mi? Evet ama senin uzun saç örgülerin yok ki. Eskiden vardı. Dalmaya başlayınca kesmek zorunda kaldım. Suyun altında çok zor. Böyle bir bere takabilir misin? Bilmem ki, bu sıcakta takamam herhalde. Onu da bana vermesinden korkuyordum. Bana o kadar çok şey veriyordu ki. Cömertliği benim gibi ne almayı ne de vermeyi doğru dürüst beceremeyen biri için ezici bir yüktü. Gelecekte Tony'nin armağanlarını sağa sola gururla göstermek, yaşadığım egzotik maceranın kanıtları olarak sunmak kolayca yapabileceğim bir alçaklıktı. Karayipler'de gizemli bir katille yaşanan aşk. İşte böyle bir başlık koyup satışa sunabilirdim Tony'ye ve bu da korkunç bir ihanet olurdu. Belki bu öyküyü yazarak bile ona ihanet ediyorum ama bir yandan da bir borcu ödüyorum. Kabuk adamın gerçeğini bütün boyutlarıyla yakalayamam. Buna girişmedim bile. Ama onun imgesini, bendeki imgesini yeniden dürüstçe kurmaya çalışmak zorundaydım. Kendi hayatımın derinliğini bulabilmek için zorunluyum buna. Çünkü kabuk adam yaşamın en paha biçilmez tılsımlı olağanüstü armağanı. O bu öyküyü asla okuyamayacak. Parantez içinde. Keşke okuyabilseydi. Ama yazıldığını bildiğine eminim. Beni tanıdığı anda sezmişti onun anlatıcısı olacağımı. Havanın çabuk kararması, her akşam olduğu gibi gene o baş belası akşam yemeği yükümlülüğünü anımsattı. Yıllardır üç öğün yemekten vazgeçmiş, karnım ne zaman acıkırsa bir şeyler atıştırıyordum. Bu yüzden belli saatlerde lokantaya koşma zorunluluğu bile başlı başına bir eziyetti. Ayrım sonu. Sayfa 117.